Değer Yaratmanın Formülü. Tasarım Odaklı Düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ın ev sahibiyim. Yılın bu zamanlarında planlar yapıyoruz. Biliyorsunuz ben de Year Compass çalışmasını 3 yıldır yapıyorum ve topluluklarında duyurusunu yapıyorum. Podcast'lerde yayınlıyorum. Derya'da da bir araya girip paylaşıyoruz. Geçen yılı değerlendirmek, bu yıl için neyi farklı yapacağınızı ve başarmak istediklerinizi belirlemek güzel. Ancak eksik kalan kısım benim açımdan bu hedefleri önceliklendirmek ve bir plana oturtmak. Verimli çalışma konusunda ben de epeyce kafa yoruyorum ve paylaşmalar yapıyorum. Takip edenler biliyor. Dikkatinizi nasıl kontrol eder ve hayatınızı seçersiniz başlığıyla 172. bölümde. Tuğçe Yücel ile işlerinin üstesinden gelmek başlığıyla 175. bölümde. Kitap kulübünde okuduğumuz birçok kitapla da çalınan dikkat, zaman yaratmak gibi bunlara değinmiştim. Ali Abdal'ı takip ettiğimi yine paylaşımlarımdan biliyorsunuzdur. Kendisi bir tıp doktoru ama doktorluğu bırakıp verimli çalışmak üzerine kafa yoran ve bunu bir işe çevirmiş, fikir önderlerinin arasına katılmış. Son kitabı Feel Good Productivity kitabını ön sipariş vererek alan kişilere bir yıllık planlama çalıştığı sözünü vermişti. Bir de 30 günlük bir verimlilik meydan okuması e-bültenini. Çalıştay yapıldı, 3 saatten uzun sürdü. Year Compass benzeri bir akış vardı aslında. Önce ana olayları belirlemenizi istiyor. İşte nelere şükrediyorsunuz, hangi engelleri aştınız, gerçekleştiremediğiniz hedefler neydi, işte aile, ilişkiler, okul, iş vesaire. Kendi kuzey yıldızınızı buldurmak için de birkaç teknik denetti. Örneğin başaracağınızdan emin olsaydınız hangi işe kalkışırdınız gibi ya da başaramayacağınızı bilseniz bile hangi işe kalkışırdınız gibi. En etkileyici olanlarından bir tanesi ise ölüm ilanınızı yazmak. Bu obituary diyorlar, hani bizimkinden daha kapsamlı oluyor. Neyle hatırlanacağınıza dair, neleri başarmış olduğunuza ilgili bir yazı oluyor. Hayatın özeti gibi. Tabii sadece olumlu şeyler. Hani nasıl bilirdiniz merhumu, iyi bilirdik gibi. Ya da bizim meşhur kör ölür, badem gözlü olur deyişi. Ne acayip bir söz değil mi aslında? Müthiş bir içgörü barındırıyor içinde topluma dair aslında. Neticede güzel bir yüzleşme imkanı. Ölüm karşısındaki çaresizliğimizden bir uyanma yaşayabiliyoruz. Yahu beni gerçekten nasıl hatırlayacaklar diyor insan. Hiç işini aksatmadı. Satışları %8, karlılığı %15 arttırdı. Demeyecekler muhtemelen. Sonra hayatın her alanında hayaller kurmaya davet ediyor. Bir sürü soru eşliğinde. Ardından bunu 1, 3, 5 veya 10 yıllık perspektife oturtmanızı istiyor. Tabii bütün mesele bu hayalleri kurduktan sonra oraya nasıl gideceğiniz de size kalıyor. Onun araştırması yapmak, planını çıkarmak ve o planı uygulayıp ona sadık kalmak gerekiyor. Yatırım yönetimi şirketi Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio'nun öğüdünü alıntılıyor Ali Abdal. Sıkı ve yaratıcı bir şekilde çalışırsanız istediğiniz her şeye sahip olabileceğinizi ancak istediğiniz her şeye sahip olamayacağınızı öğrendim. Olgunluk daha da iyilerinin peşinden gitmek için iyi alternatifleri reddetme yeteneğidir demiş. İşte bu bölümde üzerine durmak istediğim 30 günlük verimlilik meydan okuması biraz bunu hedefliyor. 4 haftaya ayırmışlar. İlk hafta sizin için neyin önemli olduğunu bulmak. İkinci hafta sizin için önemli olanı daha fazla yapmak. Üçüncü hafta kendinize göre bir verimlilik sistemi oluşturmak. Dördüncü hafta bu sistemi gözden geçirmek ve düzeltmeler yapmak. Yılbaşında başlayan program ikinci haftanın sonuna geldi. Ben önden ilk yarıyı sizinle paylaşmak istedim. Geri kalanı için de bir bölüm yapabilirim veya blogumda yazabilirim. Henüz karar vermedim. Başlarken Stoacı düşünür Seneca'nın meşhur sözünü hatırlatıyor. Eğer hangi limana yelken açtığını bilmiyorsan hiçbir rüzgar sana yardım edemez. Yani aradığımız verimlilik rüzgarı hedefimiz olmayınca bir anlam ifade etmiyor. Hedef belirlerken birçok şeyi birden istemek veya başkalarının bizden beklentilerini karşılamaya çalışmak veya adım adım plana dökülmemiş hedefler işe yaramıyor. Değerleriniz ve tutkularınızla uyumlu, net olarak ifade edilmiş ve parçalara bölünmüş hedefler belirlemek gerekiyor. Sağlığıma iyi bakacağım değil, Eylül ayına kadar 5 kilometreyi 30 dakikanın altında koşacağım iyi bir hedef. Tabii ki yarınki hedefinizin 30 dakika olmaması gerekiyor. Ancak Eylül'de o seviyeye geleceksiniz. Burada da güzel bir teknik öneriyorlar. Aslında 10 yıl sonra bugün nerede olduğunuzu hayal etmenizi istiyorlar. Nasıl bir ortam, kariyer, finansal durum, ilişkileriniz, sahip olduğunuz şeyler, aklınıza gelen her şey. Bu tarz hayalleri kurmanızı isteyenler olmuştur geçmişte de. Ama bunu hayal etmenin yanında yazarak ve görerek, yazdığınızı görerek çok daha detaylı ve net bir hale getirebiliyorsunuz. Ben de bunu denedim ve nasıl bir hayat istediğimi sınır koymadan ortaya koyabildim. Önemli olan olur mu olmaz mı dememek. Bunu yapmanın ise beyinde bir olabilirlik, gerçeklik hissi oluşturduğu söyleniyor. Bu olasılığın varlığını bildiğinizde davranışlarınıza ve seçimlerinize etki ediyor bu durum. Sonra oluşturmuş olduğunuz düşü biraz daha gerçekçi kılmaya çalışıyoruz. Warren Buffett'a yakıştırılan ama ilginç bir şekilde Alex Banayan'ın 3. Kapı adlı kitabında ona ait olmadığını öğrendiğim iki liste metodunu öneriyorlar. Hayatınızın herhangi bir alanından, sağlık, kişisel gelişim, para, kariyer, ilişkilere uzanan bir alanda önümüzdeki yıl için belirleyeceğiniz 25 hedefi yazmanızı istiyorlar. Sonra bu listeyi gözden geçirip değerlerinize ve 10 yıllık hayallerinize en uyumlu bulduğunuz 5 tanesini daire içine almanızı istiyorlar. Zor ama önemli bir adım tabii bu. Bu A listesini oluşturuyor. Sizin bütün odağınızı, zamanınızı ve enerjinizi yönelteceğiniz 5 hedef bunlar olacak. Kalan 20 ne mi olacak? O da B listesi. Yani her ne pahasına olursa olsun uzak duracağınız, engel olacağınız istekler. Bunlar harika bir gelecek için vazgeçeceğiniz iyi hedefler. Dalion dediği gibi. Ne kadar cazip görünseler de onlar sizi neden asıl hedeflerinize ilerleyemediğinizin gerekçeleri. Yine Buffett'a göre başarılı insanlara başarısızlara ayıran şey başarılı olanların neredeyse her şeye hayır diyebilmeleri. Tamam, hayat o kadar katı ve değişmez değil tabii. Bu listede de değişebilir ama neticede odağı korumak lazım. Bu aşamada seçtiğimiz 5 yıllık hedefi daha küçük adımlara, önce çeyreklere bölüyoruz. Bunlar hani sayısal artan hedefler olabildiği gibi çeyrekler boyunca işin aşamaları da olabilir. Bu tablo elinizde olduktan sonra diyelim işte her pazar oturup bu hedeflere göre önünüzdeki haftanın işlerini, neler yapacağınızı yazmanız isteniyor. Her çeyrekte de hedeflerde bir revize gerekip gerekmediğini değerlendiriyorsunuz. Bunu yapmak için çok sofistike programlar kullanmaya, çok kafa yormaya gerek yok. Bir kalem kağıt da olur. Ben Notion'da basit bir şekilde takip etmeyi tercih ediyorum. Hangisi size uyuyorsa ve daha rahat hissediyorsanız. Sıradaki egzersiz ideal sıradan hafta adını taşıyor. Bunu iki aşamada yapıyorsunuz. Önce halihazırda bir haftanızı nasıl geçirdiğinizi, örneğin bir Google Calendar'a işaretliyorsunuz. Haftanız rengarenk bloklarla doluyor. Sonra bugünden bir yıl sonra haftanızın nasıl olması gerektiğini dolduruyorsunuz. İkisinin arasındaki farklar sizin neleri bırakmanız, neye yer açmanız gerektiği konusunda bir fikir veriyor. Açıkçası ben bu time blocking dedikleri taktiği denemiştim ama işe yaramamıştı. Fakat ben böyle bir önceliklendirme filtresinden geçirmemiştim. Nihai bir hedef de, yani hedeflerim de çok net değildi. Dolayısıyla tekrar denemeye değer diye düşünüyorum. Ayrıca her zaman hesapta olmayan sapmalar olacak. Önemli olan mümkün olduğunca ideal olana yakın durmak. Zamanımız en büyük hazinemiz. Bunu söyleyip duruyoruz ama çok duyumsamıyoruz. Bu arada benim hiç denemediğim ama farkındalık kazandıracak bir yöntem öneriyorlar. Fiziksel veya dijital olarak bir gününüzün gerçek bir kaydını tutmak mümkünse dakika detayında. Neye ne kadar harcadığımız bizi şaşırtacak gibi görünüyor. O kısa sürdüğünü düşündüğümüz telefon kaçamakları acaba ne kadar zamanımızı alıyor? Bu hayatımız boyunca tabii yapmamız gerekmiyor. Birkaç günde bile bir resim göreceğimizi umuyor bülteni hazırlayanlar. Bence denemeye değer. Planı yaptık ama uygulamaya geçmek birçoğumuz için en zor kısım. Hep hazır olmayı bekliyoruz ama hiçbir zaman tam manasıyla hazır olamayacağımızı kendimize itiraf edemiyoruz. %70 oranında hazır hissettiğimizde harekete geçmek iyi bir işaret olabilir diyorlar. Bunun şampiyonların taktiği olduğu söyleniyor. Yaparken öğrenmek ve gelişme kaydetmek. Bir de geçen haftaki yaptıklarınızdan hangilerinin size hedefe yaklaştırdığını hissediyorsunuz. Bunu değerlendirmekte fayda var. Çünkü ne kadar sıkı çalıştığınızdan daha önemlisi doğru işler üzerinde çalışıp çalışmadığınız. Naval Ravikant da bunu savunuyor. Neyin üzerine çalıştığınız veya kiminle birlikte çalışmayı seçtiğiniz ne kadar sıkı çalıştığınızdan çok daha önemli diyor. Yine Bill Gates ve Warren Buffett'ın meşhur videosu aklıma geliyor bu noktada. Busy is the new stupid diye bir videosu var. Aratıp izleyebilirsiniz. Burada da Pareto yasasını kullanmamızı istiyorlar. Meşhur 80-20 oranı. Müşterilerin %20'si gelirlerin %80'ini getirir gibi. Aynı şekilde hayatınızın farklı alanlarında nasıl bir gerçekleşme var? Hangi faaliyetler size en çok katkı sağlıyor? Hangi işleri acaba durdurabilir ya da delege edebilirsiniz? Buna bakabilirsiniz. Verimli bir günü nasıl tanımlıyorsunuz diye soruyorlar. Bu Oliver Berkman'ın 4000 hafta kitabında bahsettiği 3-3-3 metodu var. 3 saat sıkı çalışma. Burada günün en önemli işi üzerinde bölünmeden çalışıyorsunuz. Bu bir rapor yazmak olabilir, bir kitap yazmak olabilir, neyse. Üç kısa iş, genelde hemen yapılması gereken ama zaman almayan işler, önemli bir mesaja dönmek, işle ilgili bir kısa telefon görüşmesi gibi. Üç bakım aktivitesi, günlük rutininizin veya kişisel bakımınızın bir parçası, işte evi toplamak, çamaşır yıkamak gibi. Tabii gün boyunca yaptığınız işler bunlardan ibaret değil ama kendinize koyduğunuz basit, takibi kolay hedefler bunlar. Ve tabii size kendinizi başarmış ve mutlu hissettirecek eğer hallettiğiniz takdirde. Verimlilik hikayemizin kahramanı ise ertelemede kötü karakteri. Özellikle büyük ve önemli işleri erteliyoruz, küçük ve önemsizleri değil. Burada sihirli taktik ise 5 dakika kuralı. Zamanlamayı 5 dakikaya ayarlayıp o işe başlayacağız. 5 dakika alarm çaldığında bırakmak serbest. Ama göreceksiniz ki kaygı yerini heyecana bırakmış. O erteleyip durduğumuz işi gözümüzde büyütmek yerine ilk adımları atmaya başlamışız. Temel bir fizik kanunu olarak momentum kazandıkça o işi sürdürme eğilimi başlama noktasındaki durgunluğun yerini alıyor. Bu başlı başına bir zihniyet değişikliği ve bakmışız ki o büyük iş kendiliğinden parçalara, adımlara bölünüyor. Parkinson yasasını duymuşsunuzdur. Hikayesini burada öğrendim. Parkinson bir İngiliz bürokratıymış ve İngiliz İmparatorluğu'nun küçülmeye başladığı 20. yüzyıl ortalarında koronelere bakan birimin eleman sayısının arttığını şaşkınlıkla gözlemlemiş. Yakından bakınca meşhur yasayı buluyor. Bir iş kendisine tanınan süre kadar uzamaya eğilimlidir. Bitirmek istediğiniz bir işi seçin siz de. Ne kadar süreceğini kestirmeye çalışın. Sonra o zamanı %25 ila 50 arasında iskonto ederek bitirmeye çalışın. Bakalım nasıl gidecek? Maksat bir panik yaşatmak değil tabii. Biraz aciliyet hissi uyandırmak. Bunu görünür kılmak için saat tutmak, bitiremezseniz kendinize bir küçük bir ceza vermek gibi taktikler deneyebilirsiniz. Zaman bloklamanın en iyi partneri Pomodoro tekniği. Bu teknikte ismini mutfaklarda kullanılan bu kurup zamanı tuttuğunuz sayaçlardan alıyor. Bir domates şeklinde olanından. Bunun dijital versiyonları da var. Chrome extension olan bir tane de ben de kullanıyorum arada. Temel prensip 25 dakika bölünmeden çalışıp 5 dakika ara vermek. Bu pilinizi tamamen bitirmenin önüne geçiyor. Siz dikkatinizi daha uzun süre verebiliyorsanız bu oranları değiştirebilirsiniz tabii. Eğer zaman bloklama ve isimlendirme konusunda rahat hissetmiyorsanız yaratıcı işler, idari işler gibi genel isimler verebilirsiniz. Deneyin bakın nasıl işe yarıyor. Evet, dediğim gibi önümüzdeki 2 hafta kişisel verimlilik sistemini geliştirmek ve gerekli düzeltmeleri yapmakla geçecek. Umarım bu verdiğim bilgiler faydalı olmuştur ve siz de üşenmeden uygulamaya geçebilirsiniz. Aynı zihniyette insanlarla bir arada olmanızın işinizi kolaylaştıracağını düşünüyorsanız sizi de Derya ve topluluklarına bekliyorum. Bu podcast'te değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon alanlarından yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Hatta ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bu amaçla kurduğum kitap ve sinema kulübüne, verimlilik ve üretkenlik alanındaki uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz dijital akıl kulübüne katılabilirsiniz. Eğer kariyerinizde bir değişiklik ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız, farklı disiplinlerden, kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek, ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği Derya toplumumuza katılabilirsiniz. Tüm bu topluluklar hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için açıklamalarda linkini bulacağınız Patreon sayfamı veya meteyurtsever.com'u ziyaret edebilirsiniz. İş yerinizde tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla problemlerinizi yeni bir bakış açısıyla çözmenizde size nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenmek için ise info@meteyurtsever.com'a mesaj gönderebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşmaktan, takip almaktan ve değerlendirme bırakmaktan üşenmeyin. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bekliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.